Ayrım 44, Loglamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 406. Teker teker diz çöken garristalar, Kapa'nın yüzüğünü öperek ve içten bir şevkle Kapa Radsa diyerek ona hürmetlerini sundular. Onların hemen ardından 5 kişi daha diz çökmek üzere öne çıktı. Belli ki olayların gidişatına boyun eğmişlerdi. Lok kafasından hızlı bir hesap yaptı. Radsa sadece şu ana kadar aldığı sadakat yeminleriyle 300 veya 400 dürüst vatandaşa hükmetmekteydi. Aleni yaptırım gücü hatırı sayılır ölçüde artmıştı. ''Öyleyse artık tanışmış bulunuyoruz.'' dedi Radsa tüm kalabalığa. ''Tanıştık ve niyetimi biliyorsunuz. İşinize gücünüze dönmekte serbestsiniz.'' Şahinci boştaki eliyle birkaç hareket yaptı, salondaki kapı kanatlarının mekanik düzenekleri tersine çalıştı ve kapılar açıldı. ''Kararsızlara 3 gece süre tanıyorum.'' diye bağırdı Kaparatsa. ''Buraya gelip önümde diz çökmeleri ve Barsaviye ettikleri gibi bana da yemin etmeleri için 3 gece. Hoşgörülü davranmayı tüm kalbimle istiyorum.'' Fakat şu anın beni kızdırmak için doğru bir zaman olmadığı konusunda sizi uyarırım. Neler yapabildiğimi gördünüz. Barsavi'de olmayan kaynaklara sahip olduğumu biliyorsunuz. Keyfim kaçtığı zaman acımasızca davranabildiğimi de. Bana hizmet etmek içinizden gelmiyorsa, bana karşı çıkmanın daha akıllıca veya heyecanlı olacağını düşünüyorsanız, size bir tavsiyem var. Planınızı pırtınızı toplayın ve karaya açılan kapılardan şehri terk edin. Dileğiniz yollarınızı benimle ayırmaksa adamlarımdan size bir zarar gelmeyecek. 3 geceliğine size izin ve şeref sözü veriyorum. Ama ondan sonra dedi Raza sesini alçaltarak, ondan sonra verilmesi gereken ibretlik cezaları vereceğim. ''Şimdi gidin ve pezonlarınızla konuşun, dostlarınızla ve diğer garristalarla konuşun. Söylediklerimi onlara da iletin, onlara yeminlerini beklediğimi söyleyin.'' Kalabalıktakilerin bir kısmı kapılara doğru dağıldı, bir kısmı ise belki de daha akıllı olanlar Kapa Ratsa'nın önünde sıraya girmeye başladı. Eski gri kral yeminleri bir ceset halkasının içinde kabul etti. Kızıl eller ve Barsavi'nin oğulları hala yığılıp kaldıkları yerde kan kaybediyorlardı. Lok kalabalığın baskısının azalması için birkaç dakika bekledi. Gürül gürül akan sıcak, pis kokulu insan nehri birkaç geniş dere halini alınca da çıkışa yöneldi. Ayakları da başı da kurşundan yapılmış kadar ağırdı. Hızla bitkin düştüğünü hissediyordu. Orada burada cesetler göze çarpıyordu. Barsavi'nin sadık muhafızlarına aittiler. Kalabalık iyice seyrelmeye başladığı için Lok artık onları rahatça görebiliyordu. Salona açılan uzun kapı kanatlarının hemen yanında Kapa Barsavi'ye hizmet ederek yaşlanmış Bernal yatıyordu. Gırtlağı kesilmişti. Kendi kanından oluşan bir birikintinin içine uzanıyordu. Ve dövüş bıçakları hala kınlarındaydı. Onları çekecek kadar bile zaman bulamamıştı. Lok iç geçirdi. Kapı aralığında duraklayıp Kapa Ratsa ile Şahinci'ye bir göz attı. Bağlı büyücü de dosdoğru ona bakar gibiydi ve kısacık bir anlığına Lok'un kalbi tekledi. Fakat büyücü ne bir şey yaptı ne de bir şey söyledi. Kapa Ratsa'nın yeni kulları adamın yüzüğünü öperken sadece bu töreni izlemeye devam etmekle yetindi. Westris ise kanatsızların meselelerinden fazlasıyla sıkılırmış gibi gagasını açıp kapayarak esnedi. Lok alelacele dışarı çıktı. Cümbüşçülerin kalyondan ayrılmalarını ve iskeleye giden yaya köprüsüne dolaşmalarını seyreden tüm muhafızlar Ratsa'nın adamlarıydı. Ayaklarının dibinde yatan cesetleri taşımaya zahmet bile etmemişlerdi. Bazıları soğuk bakışlarla seyretmekten başka bir şey yapmıyordu. Diğerleri ise gelip geçenlere dostane bir edayla kafa selamı veriyordu. Lok içlerinden çoğunu tanıyordu. ''3 gece bayanlar baylar, 3 gece'' dedi muhafızlardan biri. ''Dostlarınıza söyleyin, artık Kapa Ratsa'ya aitsiniz. Telaş etmeye lüzum yok, her zamanki gibi davranın yeter.'' Artık bazı cevaplara kavuştuk diye düşündü Lok. ''Beni tekrar affet Nazca, deneyecek kadar cesaretim olsaydı bile elimden bir şey gelmezdi.'' Lok ağrıyan karnını tutup başını eğerek diğerleriyle beraber ilerlemeyi sürdürdü. Hiçbir muhafız dönüp bu cılız, sakallı, pasaklı ve yaşlı dilenciye bakmadı. Kamor'da onun gibi binlercesi vardı. Yeraltı dünyasındaki pek çok sefalet seviyesinin en altında umutsuz ve parasız yaşayan birbirinin aynı zavallılar. Şimdi saklanma zamanı ve de plan kurma. Bu gece çaldıklarının tadını çıkar orospu çocuğu diye kendi kendine fısıldadı Lok. Razan'ın son muhafızını da geride bıraktıktan sonra. Çıkar ki kahrolası hançerimi kalbine sapladığım zaman gözlerindeki yenilgi daha büyük olsun. 5. Kısım. Fakat intikam hırsı insana ancak bir yere kadar götürür. Kül düştü mahallesine yaptı. Yavaş ve yalnız yürüyüşün yarısına geldiğinde Lok'un karnına yine bıçak saplanır gibi oldu. Midesi sızladı, çalkalandı ve guruldadı. Etrafındaki gece sanki daha karardı ve sisin bulanıklaştırdığı dar şehir ufukları kafayı çekmişçesine çarpıldı. Lok sendeledi ve kanter içinde mırıldanarak göğsünü tuttu. ''Kahrolası nazarcı!'' dedi bir ses karanlıkların arasından. ''Herhalde ejderha ve gökkuşağı kovalıyordur ya da Kamor'un kayıp hazinesine.'' Bunu kahkahalar izledi ve bir haylazlığa hedef olmak istemeyen Lok yoluna devam etti. Kendini hiç bu kadar yorgun hissetmemişti. Sanki içindeki tüm derman yanıp kül olmuştu ve her geçen saniye biraz daha soğuyup kararıyordu. Asla konuksever bir yer olmayan kül düştü, Lok'un dağılan dikkati için gölgeli şekillerle dolu, cehennemvari bir yer haline gelmişti. Genç adam hızla nefes alıp veriyor, üstünden oluk oluk ter boşalıyordu. Sanki birileri göz yuvarlarının arkasını kuru pamukla dolduruyordu. Ayakları ağırlaştıkça ağırlaşıyordu. Lok onları birbiri ardına kıpırdamaya zorlayarak yıkık binaların sarp gölgeler arasında yürümeyi sürdürdü. Gecenin içinden görünmeyen şeyler hızlı hızlı geçip gitti. Görünmeyen gözcüler ondan tarafa bir şeyler mırıldandı. Neler oluyor? Tanrılar aşkına ben, Jean diye geveleyen Lok adam boyu bir moloz kütlesine takıldı ve onun arkasındaki tozlu gölgelere kapaklandı. Bulunduğu yer kireç taşı, yemek ateşi ve sidik kokuyordu. Kendini tekrar ayağa kaldıracak güçten yoksundu. ''Jean!'' diye fısıldadı son bir kez. Sonra da yattığı yere serilip kaldı. Başı yere değmeden önce bayılmıştı. 6. Kısım. Işıklar sabahın 3. saatinde Tortulu'nun güneyindeki denizin yaklaşık 1,5 kilometre açığında görünür oldu. O noktada daha koyu bir karanlık yumağı yavaş ve hantal bir şekilde suda kayarak ilerliyordu. Eski limana yaklaşan geminin hayaletimsi ve beyaz yelkenleri meltemler eşliğinde dalgalandı. Onu ilk görenler güney iğnesinin ucundaki 3 katlı kulede bekleyen bezgin nöbetçilerdi. ''Amma da beceriksiz bir kaptanları varmış!'' dedi daha genç nöbetçi elinde dürbünle. ''Herhalde Verrarlı'dır!'' diye homurdandı ince bir oyma bıçağıyla bir fil dişi parçasına sistematik bir şekilde işkence yapan üstü. Adam heykelciğin İona tapınağındayken gördüğü birbirinden güzel rölyeflerle ve tamahkar suların efendisi tarafından toplanan boğulmuş insanların fantastik temsilleriyle süslü terasa benzemesini istiyordu. Ürettiği şey ise gerçek ebatlardaki beyaz bir köpek boku gibiydi. Yelken açmış bir gemiyi bir Verrarlı'ya teslim edeceğime, elleri olmayan kör bir Ayyaş'a teslim ederim daha iyi. Gemi dikkate değer başka bir şey yapmadı. Ta ki o ışıklar ansızın belirene ve koyu sarı parıltıları suyun karanlık yüzeyinde dalgalanana dek. ''Sarı ışıklar çavuşum!'' dedi daha genç nöbetçi. ''Sarı ışıklar!'' ''Ne?'' Yaşlı adam fil dişi parçasını bıraktı, dürbünü delikanlının elinden kaptı ve yaklaşan gemiyi iyice bir süzdü. ''Kahretsin, sahiden de sarı!'' ''Bir veba gemisi!'' diye fısıldadı diğer nöbetçi. ''Daha önce hiç görmemiştim!'' ''Ya bir veba gemisi ya da liman ışıklarının rengini bilmeyen ceremli bir yavşak!'' Dürbünü kapattı ve nöbet kulesinin batı duvarının kenarına yanlamasına asılı pirinç bir silindire kadar gitti. Silindir tersane semti kıyısındaki hafifçe aydınlatılan kulelere çevriliydi. Çanı çal evlat, kahrolası çanı çal. Genç nöbetçi kule korkuluğunun öteki tarafına uzanıp oradan sarkan bir ipi tuttu. Ardından kulenin ağır pirinç çanını ikişer ikişer yapılan düzenli asılışlarla çın çın, çın çın, çın çın diye çalmaya başladı. Tersane mahallesindeki kulelerin birinde titrek bir mavi ışık çaktı. Nöbetçi çavuş bir kolu çekerek pirinç silindirin içine yerleştirilmiş, muazzam bir güce sahip kimyasal kürenin ışığını kesen kapakları harekete geçirdi. Hemen yanında basit mesajlardan oluşan bir liste vardı. Kapakları belirli bir sırada açıp kapatabiliyor ve bu sayede tersane kuleleriyle iletişime geçebiliyordu. Onlar da mesajı hazır bekleyen diğer gözlere aktaracaktı. Şansları yaver giderse mesaj 2 dakika içinde sabır sarayına, hatta kuzgun yuvasına ulaşabilirdi. Aradan biraz zaman geçti, veba gemisi giderek büyüdü ve belirginleşti. ''Hadisenize yarım akıllılar!'' diye söylendi nöbetçi çavuş. ''Kaldırın kıçınızı! Sen de şu kahrolası çanı çalmayı bırak çocuk, sanırım sesimizi duydular.'' Sislere gömülü şehirde karantina muhafızlarının tiz düdükleri yankılanıyordu. Çok geçmeden buna davul gümbürtüleri karıştı. Sarı ceketliler gece içtimasına çıkıyordu. Tersanenin kulelerinde parlak beyaz ışıklar yandı ve nöbetçi çavuş su kenarında koşturan adamların ufacık siyah suretlerini gördü. ''Ah işte bu ilginç olacak!'' diye mırıldandı adam. Kuzeydoğu'da başka ışıklar da belirdi. Güney iğnesiyle tortulu, kentin yasalara ve adetlere dayanarak veba ankrajına ayırdığı, eski limana tepeden bakan küçük kulelerle bezeliydi. Bu kulelerin her biri 25 kiloluk bir kaya ya da ateş yağı yükünü suyun karşısına fırlatabilen bir mancınıkla donatılmıştı. Tortuluğun 150 metre güneyinde yer alan veba ankrajı, 60 kulaç derinliğindeki suyun tam üstünde ve yüzen herhangi bir şeyi dakikalar içinde batırabilecek veya yakabilecek bir düzine mancının fırlatma menzili dahilindeydi. O sırada bir kadırga kürek çekişleri çırpan kanatlara benzediği için Martı adı verilen küçük ve hızlı devriye gemilerinden biri, tersane kapısındaki parlak ışıklarla aydınlanan kulelerin arasından denize açılmaktaydı. Bir martı her iki yanında 80 ücretli adam tarafından çekilen 20'şer kürek taşırdı. Güvertesinde 40 kılıçlı asker, 40 okçu ve adına Scorpia denilen bir çift ağır zıpkın fırlatma mekanizması bulunurdu. İçinde hiç erzak taşımazdı ve basit katlanır bir yelkene sahip tek bir direği olurdu. Martılar tek bir amaç için vardı. Kamoru tehdit eden herhangi bir gemiye çabucak yaklaşmak ve uyarılara kulak asılmazsa gemideki herkesi öldürmek. Aynı anda pruvalarında kırmızı ve beyaz fenerler yanan liman kılavuzları ile sarı ceketli ekiplerini taşıyan daha küçük tekneler de güney iğnesinin kuzey kenarından suya açılmaya başladı. Martı uzun dalga kralın diğer ucunda hız kazanıyor, zarif kürek sıraları karanlık denize batıp çıktıkça bembeyaz köpükler oluşturuyordu. Kadırga peşi sıra dalgalı bir dümen suyu bırakıyor, bağırılan emirlere ek olarak bir davul sesinin de yankılandığı duyulabiliyordu. ''Çok hızlı geliyor!'' diye mırıldandı nöbetçi çavuş. ''Durması zor olacak. Zavallı hergele gemiyi iyi idare edemiyor. Yavaşlamadan önce pruvalarının arasına bir taş atmak gerekebilir.'' Veba gemisinin solgun ve kabarık yelkenlerinin önünde hareket eden birkaç küçük koyu renkli şekil seçilebiliyordu. Sayıları o yelkenleri doğru düzgün kullanamayacak kadar az gibiydi. Yine de gemi eski limana girerken yavaşlama belirtileri göstermeye başladı. Gabyaları gecikmeli ve sarsakça da olsa toplandı. Geri kalan yelkenleri geminin rüzgarını almak için sabitlendi. Yelkenler gevşerken makara gıcırtıları ve bağırılan boğuk emirler eşliğinde onlar da serenlere çekildi. ''Ah şekli şemali de pek güzelmiş!'' diye mırıldandı nöbetçi çavuş. ''Pek güzel!''
''Bu bir kalyon değil!'' dedi daha genç nöbetçi.
''Sözüm ona, Amberlane'de ürettikleri o silme güvertelilerden birine benziyor. Galiba adına yarım firkateyn diyorlar.'' Veba gemisi sadece karanlıktan dolayı siyah görünmüyordu. Sahiden de siyah lakeliydi ve Pruva'dan kıça kadar cadı ağacı filigranlarla süslenmişti. Görünürde hiç silahı yoktu. Çılgın kuzeyliler, gemileri bile siyah olmak zorunda ama çok güzel görünüyor. Bahse varım hızlıdır da. Bu da batılacak bok mu? Şimdi haftalarca karantinada bekleyecek. Zavallı piç kuruları hayatta kalırlarsa kendilerini şanslı saysınlar. Martı küreklerini suya sertçe daldırarak güney iğnesinin ucundan döndü. Kuledeki iki nöbetçi kadırganın kılavuz fenerleri sayesinde skorpiyalarını doldurulmuş ve başlarına birilerinin geçmiş olduğunu görebiliyordu. Okçular da ellerinde uzun yaylarıyla yükseltilmiş platformlarda huzursuzca bekliyorlardı. Martı birkaç dakika içinde kıyıdan yaklaşık 400 metre açıktaki bir noktaya kadar sürüklenen siyah geminin yanına vardı. Bir subay Martı'nın uzun Pruva mahmuzuna çıktı ve ağzına bir konuşma borazanı dayadı.
''Geminin adı!''
''Tatmin, Amberlane'den'' diye bağırdı biri cevaben.
''Son ara liman!''
''Cerem!''
''Aman ne güzel!'' diye söylendi nöbetçi çavuş. ''Zavallı piç kuruların her şey bulaşmış olabilir.''
''Kargonuz ne?'' diye sordu Martı'daki subay. ''Yalnızca geminin kendi erzakı. Aşmer'den kargo alacaktık.''
''Mürettebat!''
''68, 20'si öldü.''
''Öyleyse veba ışıklarını ihtiyaç olduğu için mi yaktınız?''
''Evet, tanrılar aşkına. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Adamlar ateşler içinde.'' ''Kaptan öldü. Hekim dün can verdi. Yardım istiyoruz.''
''Veba ankrajında kalabilirsiniz.'' diye bağırdı kamordu subay. ''Kıyılarımıza 150 metreden fazla yaklaşırsanız batırılırsınız. Denize indirilen kayıklar ya batırılacak ya da yakılacaktır. Kıyıya yüzmeye çalışan herhangi biri vurulacaktır. Tabii köpek balıklarını geçebilirse.''
''Lütfen bize bir hekim yollayın, tanrılar aşkına en azından bir simyacı gönderin.''
''Denize ceset atamazsınız.'' diye devam etti subay. ''Onları gemide tutmak zorundasınız. Bir şekilde geminizden kıyıya sevk edilen herhangi bir paket veya nesne incelenmeden yakılacaktır. O tür bir sevk girişimi geminizi yakmak veya batırmak için sebep kabul edilecektir. Anladınız mı?''
''Evet ama lütfen yapabileceğiniz başka bir şey yok mu?''
''Sahilde rahip bulundurabilirsiniz ve limandan halat vasıtasıyla temiz su ve gıda bağışları yapılabilir. Bu halatlar kıyıdan kayakla gönderilecektir ve gerekirse kullanımlarının ardından kesilecektir.''
''Hepsi bu mu?''
''Saldırıya uğramayı göze almadıkça kıyılarımıza yaklaşamazsınız. Fakat istediğiniz zaman dönüp gidebilirsiniz.'' ''Azaguilla ve Iona bu ihtiyaç anında yardımcınız olsun. Sizin için merhamet dileyeceğim ve Kamorlu Dük Niko Vante adına kurtulmanız için dua edeceğim.''
Zarif siyah gemi birkaç dakika sonra katlanmış yelkenleriyle ve eski limanın karanlık suları üstünde parıldayan sarı ışıklarıyla veba ankrajına demirledi. Şehir gümüşü sislerin içinde uyurken o da orada yavaş yavaş sallanarak bekledi. Ara, uzun sükût hanımı, birinci kısım. Locke her zamanki talimatlarla öğrenebileceğini öğrenmek ve 5-6 ayın ardından geri dönmek için gittiği Nara tarikatından döndükten yaklaşık yarım yıl sonra bu sefer de Jean Tannen ölüm tanrıçasının hizmetine girdi. Tavrin Kallas takma adını kullanan Jean, vahiy evi olarak bilinen Büyük Azaguilla Tapınağı'na ulaşmak için Kamor'un güneyine doğru bir haftadan daha uzun süren bir yolculuk yaptı. Terin dininin diğer 11 veya 12 tarikatının aksine Azaguilla'nın hizmetkarları çıraklıklarına tek bir yerde başlarlardı. Talişam'ın güney kıyılarında yükselen dağlık araziler, demir denizin dalgalarla dövdüğü 90-100 metre yükseklikteki beyaz renkli, dümdüz engin uçurumlarla son bulurdu. Vahiy evi ataların eserlerini anımsatacak bir ölçekte ama yavaş yavaş ve zahmetlice de olsa tamamen insan zanaatlarıyla denize bakacak şekilde o uçurumlardan birine oyulmuştu. Uçurumun dosdoğru içine doğru kazılmış, yalnızca harici yollarla birbirlerine bağlanan çok sayıda derin ve dikdörtgen biçimli galeri hayal edin. Vahiy evinde bir yerden bir yere gitmek için hava durumu ya da vakit ne olursa olsun dışarı çıkıp yaya yollarından, merdivenlerden ve taşa uyulmuş basamaklardan geçmek gerekirdi. Güvenlik trabzanları vahiy evinde bilinmeyen bir kavramdı. Hem çıraklar hem de öğretmenler aydınlıkta veya karanlıkta, yağmurda veya açık havada o yolları kullanırlarken yüzlerce metre aşağıdaki denizle aralarında özgüvenden ve iyi talihten başka hiçbir engel bulunmazdı. Vahiy evinin batısındaki 12 uzun taş sütundan her birinin tepesinde bir pirinç çan asılıydı. Yaklaşık 2 metre genişliğindeki ve 20 metre yüksekliğindeki bu tek taraflı kaya silindirlerin arka duvarına ince el ve ayak tutamakları oyulmuştu. Çıraklardan gün doğumunda ve gün batımında sütunlara tırmanmaları, her bir çanı Panteon'daki her bir tanrı için birer kez olmak üzere toplam 12 kere çalmaları istenirdi. Çınlamalar hep birbirine karışırdı ve Jean ne zaman paçayı sıyırabileceğini düşünse kendi çanını 13 defa çalardı. Jean'ın tapınaktaki ilk ayı daha sona ermeden önce çıraklardan 3'ü bu ayini uygulamaya çalışırken düşüp öldü. Aza Guilla'nın yeni hizmetkarlarından beklenen dini görevlerden çoğunun ve tabii tapınağın mimarisinin ölüm tanrıçasına erkenden kavuşma amacıyla tasarlandığı açıkça belli olduğundan bu sayı Jean'a şaşırtıcı derecede düşük geliyordu. "Biz burada ölümün iki farklı halini ele alırız. İntikal ölüm ve baki ölüm," dedi öğretmenlerden biri. Siyah cübbesinin boynunda 3 adet örgülü gümüş yaka bulunan yaşlıca bir rahibeydi. "Baki ölüm hanımların en şefkatlisinin alemidir ve hanımın kefeninin bu tarafındaki bizler için bilinmesi veya anlaşılması mümkün olmayan bir gizemdir. Bu nedenle intikal ölüm karanlık majestelerini daha iyi anlayabilmemizin tek yoludur. Vahiy evinde geçireceğiniz zaman sizi pek çok kez intikal ölüme yaklaştıracak ve muhakkak ki bazılarınız çıraklığını sona ermeden evvel öte tarafa göçüp gidecek. Bu dikkatsizlikten, yorgunluktan, kötü talihten veya hanımların en şefkatlisinin idrak edilemez iradesinden kaynaklanabilir. Hanımın müritleri olarak ömrünüzün geri kalanı boyunca intikal ölüme ve onun sonuçlarına maruz kalacaksınız. Buna alışmalısınız. Canlı bedenin ölümün varlığından ve ölümle ilgili düşüncelerden çekinmesi doğaldır. Disiplininiz doğal olana baskın gelmelidir. 44. Ayrımın sonu. Sayfa 415.